Soru: Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözünden maksat nedir? Cevap: Bayezid Bistami'ye atfedilen bu söz, eski tasavvuf kitaplarımızdan itibaren hemen bütün kaynaklarda yer almaktadır. Buradaki şeyh kelimesi mutlak mürşit demektir. Bütün uygulamalı ilimlerde o ilmin öğrenilmesi bir üstad aracılığıyla olur. O konuya dair eserler okumak, o ilmi öğrenmek için yetmez. Mesela İslami ilimlerden kıraat, uygulamalı bir ilim olduğundan Fem'i Muhsin yetkili ağızdan öğrenilir. Sadece tecvid ve kıraat kitapları okunarak kurra olunamaz. Marangozluk ve kaportacılık gibi işler, futbol gibi oyunlar bile mutlaka bir ustadan öğrenilir. Futbol kitabı yazan biri iyi bir futbolcu olmayabilir. Marangozluğun kitabını yazan da öyledir. Hatta tıp fakültesini bitiren kimse nasıl bir uzmanın yanında ihtisas görmeden uzman olamaz ve olmaya kalkıştığında insanları canından ederse, aynı şekilde bir üstadın yanında tasavvufi eğitim görmeden kendi kendine sufilik etmeye kalkışan bir kimse mutlaka yanılır ve şeytanın oyuncağı haline gelir. Bu sözde kastedilen şeyhsizlikten maksat, tasavvuf ilminin şeyhsiz öğrenilip uygulanamayacağıdır. Bu sözün bazı rivayetlerde şeyhi olmayanın yerine mürşidi olmayanın ifadesine yer verilmektedir. Zaten şeyhle mürşit müteradif eş anlamlıdır. Genel manada düşünülürse bizzat Kur'an'ın kendisi ve hadislerle din alimleri de mürşittir. Bu duruma göre bunları da mürşit olarak kabul etmeyen kişinin rehberinin nefsi ya da şeytan olacağı manası anlaşılmaktadır. Soru: Kadınlar da intisap etmeli mi? Onların intisabı nasıl olmalıdır? Cevap: Kur'an'da kadınların İslam, iman, taat, sıdk, sabır, huşu, tasadduk, oruç, namusu koruma ve zikir konusunda erkeklerle aynı olduğu vurgulanmakta, cihat dışında bütün konularda erkeklerin muhatap olduğu hükümlerden mesul oldukları belirtilmektedir. Bu bakımdan tasavvufun manevi hayata yönelik hükümleri onları da kapsar. Mekke fethi günü inen bir ayet-i kerimede Allah Teala kadınların beyatlerini alması konusunda Hazreti Peygamber'e şöyle buyurmaktadır: Ey Peygamber! İnanmış kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayri meşru bir çocuk doğurup onu kocalarına isnat etmemek, iyi iş işlemekte sana karşı gelmemek hususunda beyat etmeye geldikleri zaman sen onların beyatlerini kabul et. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Bu ayetin nüzulünden sonra Allah Resulü kadınların da beyatini kabul etmiş ve onlardan ahit almıştır. Bu ahit sırasında Allah Resulü'nün eli kadınların eline değmemişti. Bu bakımdan kadınların intisabı sırasında sünnete uygun biçimde şeyhin eli kadınların eline değmemelidir. Kadın, mahremi yani kocası veya nikah düşmeyen akrabaları aracılığıyla şeyhine ulaşmaya çalışmalı veya şeyhin mahremi aracılığıyla intisap etmelidir. Ya da görüşmeler perde arkasından yapılmalıdır. Aynı mekanda vaki olacak görüşmelerin fitneden uzak bir biçimde olması uygun olur. Kadınların topluca ve tesettüre uygun bir biçimde şeyhleriyle görüşmelerinde mahzur yoktur. Mahzurlu olan topluca da olsa kadınların tesettüre uymadan açık saçık bulunmaları ya da kapalı da olsa tek başına görüşmeleridir. Soru: Mürşidin kadın müritlerine el öptürmesi caiz midir? Vazifeliler, kocası evde olmayan ev sahibesinin yanına girebilirler mi? Cevap: Mürşidin mahremi olmayan kadın müritlerine el öptürmesi caiz değildir. Hadislerde kaydedildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan beyat alırken onlarla musafaha etmemiş ve kadınların elini tutmayacağını ifade etmiştir. Hadis ve fıkıh kitaplarında var olan bu hükme imtisalen şeyhlerin de kadın müritleriyle musafaha etmesi ve el öptürmesi caiz görülmemiştir. Bununla birlikte kadın ihvanına el öptüren şeyhler de olmuştur. Ancak onların varlığı cevazına delil değildir şüphesiz. Eşi ya da mahremi bulunmayan bir kadının evine şeyhin ya da vekilinin tek başına girip görüşmesi fitneden uzak bir davranış değildir. Bundan sakınmak gerekir. Soru: mürşitlerin devlet ve siyaset boyutunda sorumluluğu nelerdir? Herhangi bir partiyi desteklemek için müritlerine işarette bulunup fiilen ihvanını partiye sokmaları uygun mu? Cevap: tasavvuf ve manevi eğitim bir insan yetiştirme ocağıdır. Bu ocağın görevi insanların iman ve İslam konusunda bilinçlenmesini sağlamak, hayatlarını Kur'ani çizgide yaşamalarına yardımcı ve rehber olmaktır. Ancak tasavvuf ricalinin bizzat aktif politikanın içinde yer almaları onların saygınlığını etkiler. Müntesiplerini İslam şuuruyla yetiştiren mürşitler, onları devlet ve siyaset işleriyle meşgul edip bir partinin desteklenmesi şeklinde yönlendirmez. Aksine kıstas ve ölçü boyutunda değerler öğretir. Çünkü milletin ve ümmetin menfaatinin neden olduğunu iyi hesap etmelidir. Açık bir biçimde bir siyasi partinin yan kuruluşu gibi çalışan bir tasavvuf ekolü yara alır ve topluma mal olamaz. Gerçek bir mürşit, ihvanını hizmet insanları olarak yetiştirmeli, vatan ve milletin korunması bilincini onlara aşılamalıdır. Bununla birlikte seçimlerde partizanca hareket edip açıkça bir partiyi iltizam etmeye yönlendirmemelidir. Çünkü bir mürşidin her partiden müridi olabilir. Bu yüzden genelde din adamları ve mürşitlerin mutlak manada partiler üstü bir konumda olması en güzeldir. Kendisinin doğrudan aktif politikaya girmesi veya ihvanını bu istikamette yönlendirmesi, kendi kendini ilzam edecek sonuçlar doğurur. Soru: mürşide bağlı olmayan, Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılan müminlerin durumu ne olacaktır? Cevap: Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılan bir mümin, bir mürşide bağlı olsun veya olmasın, elbette iyi bir noktadadır. Çünkü amaç, Kur'an ve sünnetin istediği bir insan ve salih bir mümin olmaktır. Mürşide bağlanmaktan maksat da budur. Yoksa mürşide bağlanmak, Kur'an ve sünnetin üstünde bir şey değildir. Burada şu hususu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Acaba insan, Kur'an ve sünnete bağlı yaşıyorum derken, bunu gerçekten başarabiliyor mu, yoksa kendini mi kandırıyor? Çünkü nefis, insana çoğu zaman böyle tuzaklar kurar, yanlışlarını hoş, eksiklerini tam gösterir. İnsan içinde bulunduğu olayları ve durumları objektif olarak değerlendiremez. Böyle olunca da hep kendinden yana yontar. Ama böyle bir mürşid-i kamilin yanında bulunan kimse, onun tecrübelerinden yararlanarak yanlışlarını düzeltir. Mürşid ona, nefsinin kendisine kuracağı tuzakları gösterir. Böylece daha çabuk mesafe alır. Mürşide bağlanmak istemeyen kimse önce kendisine bu duyguların nereden geldiğini anlamaya çalışmalıdır. Eğer bunlar intisap edilecek bir şeyh bulamadığı içinse bunun da şeyhlerin eksikliğinden mi yoksa kendisinden mi olduğuna bakmalıdır. Ama her şeye rağmen benim gönlüm buna ısınmadı diyen, kitap ve sünnete bağlı kalmaya azmettiğini söyleyen kişi, kendisini olaylara ve dünya gailesine kaptırmamalıdır. Çünkü insanın en çok ayağının kaydığı nokta, meşru olmayan şeylerin zaman içinde tabii hale gelip insanın yüreğini pörsütmesidir. Bugün diri bir kalp ve uyanık bir gönül olmadan sünnet çizgisinde İslami hayat zor yaşanır. Soru: ashab Peygamber Efendimiz'e hizmetle sevap kazanıyorlardı. Bizler de alimlere, şeyhlere hizmet ederek sevap kazanabilir miyiz? Cevap: İslam'ın genel tarifinde Allah'ın emirlerine tazim, yarattıklarına şefkat ve hizmet ölçüsü vardır. Hizmetlerin en güzeli din yolunda ve Allah için olanıdır. Ashab, Allah Resulü'nün gösterdiği hizmetlerle yıldız şahsiyetler oldular, benlik ve feragat sınavından geçtiler ve bu sayede sahabi oldular. İlme hizmet, ilim adamına hizmettir ilkesinden hareketle konuya yaklaştığımız zaman elbette ilim ve irşat ehline hizmet edenler, dine hizmet etmiş gibi ecir kazanırlar. Niyet hizmet olduktan sonra hizmet eden daima kazançlıdır. Hatta hizmet edilen hizmete layık olmasa bile yapılan hizmet ve ecri zayi olmaz. Ancak hizmet beklemek ve insanların kendisine hizmet etmesini ummak tasavvufi adaba uygun değildir. Soru: Mektubat-ı İmam-ı Rabbani'nin 1. cilt 23. mektubatında geçen nakıs kişiden ders alma konusunu açıklar mısınız? Cevap: İmam-ı Rabbani'nin anlattığı nakıs şeyh, müritlerinin kabiliyet ve istidadını anlama melekesi elde edememiş, onlara kabiliyetlerine göre irşat reçetesi sunabilecek bir yapıda olmayan şeyhtir. En son verilecek ilacı ilkten veya ilkten verilecek ilacı en son bırakacak bir yanlışlık içinde olan kişilerdir. Böyleleri irşatta nakıs sayılır ve irşad için ortaya çıkmamaları tavsiye edilir. Nakıs olan kişi henüz nihayatta olan şeylere eremediği için başkalarına erdirme ehliyetini de haiz değildir. Çünkü irşatta önce reşat, sonra irşat, önce salah, sonra ıslah söz konusudur. Soru: İmam Şarani'nin İslam büyüklerinin örnek ahlakı ve hikmetli sözleri kitabının ön sözünde, "Ey kardeş, sen bir şeyh olarak ortaya çıkma, sana uyanların imanını heder edersin" cümlesindeki hikmetini açıklar mısınız? Cevap: İmam Şarani'nin bu sözlerinden kastı bellidir. İnsanlarda hubb-i riyaset ve başkalarından takdir görme gibi bir fıtri duygu vardır. Bu duygu çoğu zaman insanı kendisi hakkında yanıltıp öne çıkarır. Seyr-ü sülûkunu tamamlamadan kendisine "sen artık oldun", seyr-ü sülûkunu tamamlayınca da "daha ne duruyorsun, geçsene halkın önüne" dedirtir. İnsan işte böyle bir takım duygularla ortaya çıkınca hem sapar hem de saptırır. Böyle bir vartıya düşmemek için irşada ehliyetli olan kimse bile halkın kendine müracaatını beklemeli, bin düşünüp öyle karar vermelidir. Soru: Hakiki şeyhin tahsil durumu önemli mi? Mutlaka veli olması gerekir mi? Yoksa her mümin şeyh olabilir mi? Cevap: Şeyh olacak kimsenin ilim ve irfanı önemli ama diploması ve dünyevi ilimlere ait tahsil durumu önemli değildir. Çünkü şeyhlik ve mürşitlik tahsil ve diplomayla elde edilecek bir hususiyet değildir. O, kalp eğitimiyle elde edilecek bir durumdur. Her şeyhin velilik mertebesine ermiş kamil bir insan olması beklenir ancak keramet ısrarı gerekmez. Çünkü mürşitler gönlünde itminana ermiş, yüzüne bakıldığında insana Allah'ı hatırlatan kimselerdir. Bu da velilik sıfatıdır. Her mümin şeyh olacak olsa müritlik kime düşecek? Elbette her mümin şeyh olamaz. Bu işin bir takım özellik ve şartları var. Bunların cevabını az evvel sorularda vermiştik. Soru: Müslümanın tebliğ vazifesi bellidir. Bu vazife gereği aktif organize faaliyetlerde bulunmak, mürşidin sahasına karışıp haddi aşmak mıdır, yoksa ona hizmet mi? Cevap: İslam, inananlara bir tebliğ vazifesi yüklemiştir. Ancak İslam'da önce salah, sonra ıslah anlayışı vardır. Yani kişinin önce kendi pürüzlerini gidermesi, nefsini eğitmesi ve onu ilahi hükümlere rağm etmesi gerekir. Bu yüzden böyle bir amaçla bir mürşit gözetiminde manevi bir eğitime başlamış olan kimse, sosyal faaliyetlerini ve hizmet alanlarını da mürşidine danışarak düzenlemelidir. Değilse manevi hayatı açısından yanlış şeyler yapabilir. Gireceği organize tebliğ hizmetlerinin de mürşidinden habersiz olmaması iktiza eder. Vaka böyle bir iş mürşidin sahasına karışmak olmaz ama başıboşluk ve sorumsuzluk olur. Mürşide hizmet olabilmesi için onun onayından geçmesi ve onun verdiği diğer hizmetlerle çatışmaması gerekir. Değilse salikin kalbi bulanık hale gelir. Soru: İblis mürşidin kalbine vesvese verir mi? Cevap: Şeytanın bütün insanlar gibi mürşidin kalbine de vesvese vermeye çalışması kadar tabii bir şey olamaz. Ancak kemal sahibi, veli sıfat bir mürşid mahfuzdur. Yani ibadet ve taatları sebebiyle şeytanın vereceği vesveseleri Allah'ın yardımıyla aşabilecek manevi olgunluktadır. Peygamberlerin ismet sıfatı gereği masum olmalarıyla velilerin mahfuz olması arasında fark vardır. Peygamberlerin ismeti kendilerinden sadır olan zellenin Cebrail aracılığıyla tasihi şeklindedir. Hıfzsa ibadet ve teslimiyet sayesinde nefis ve şeytanın ivasından hakkın himayesinde olmak demektir. Tabii ki böyle bir insan hata yapmaz anlamına gelmez. Soru: Şeyhlerin Hristiyanlıktaki ruhban sınıfı gibi bozulması nedendir? Cevap: Şeyhlik neticede insanların temsil ettiği bir makamdır. Bu itibarla zaman zaman bozulma da gayet tabidir. Ancak bu benzetmeyi Hristiyanlıktaki ruhban sınıfıyla yapmak yanlış olur. Çünkü Hristiyanlıktaki ruhban sınıfı statü itibariyle tasavvuftaki şeyhlikten çok farklılıklar arz eder. Bir defa ruhban sınıfı ruhban hayatı yaşamaktadır. Toplumdan kopuk, evlenmeyen ve kendilerini toplum hayatının her türlü sorumluluklarının dışında gören rahiplerle toplum hayatının içinde ve yaygın eğitim veren tekke şeyhleri bir değildir. Ruhban sınıfındaki bozulma, ruhbanlığın fıtratı zorlayan yapısından kaynaklanmaktadır. Tekkelerde görülen bozulma ise toplumun genel yapısında meydana gelen gerilemeyle orantılıdır. Toplumun bütün müesseseleri çok iyi çalışıyor da tekkeler ve şeyhlikler bozulmuş değildir. Tekkelerin bu konuda belki en tenkit edilebilir özelliği, bazı tekkelerde uygulanan babadan oğula geçen şeyhlik sistemidir. Çünkü bu uygulama, liyakati olmayan kimselerin tekke ve şeyhliklerine geçmesini daha da kolaylaştırmış ve bozulmanın hızlanmasına sebep olmuştur. Soru: Anadolu'da birçok tarikat ve pek çok mürşit var. Tabii ki bu mürşitlerin pek çoğu alim değil. Biz sorularımızda alimlere mi uyacağız, cahil de olsa mürşitlere mi uyacağız? Cevap: Anadolu'da birçok tarikat ve mürşidin varlığından bahisle bunların da bir kısmının gerekli ilmi seviyeye sahip bulunmadığını ifade ediyor ve biz cahil de olsa mürşitlere mi uyacağız diye soruyorsunuz. Bir defa cahillikle mürşitliğin bir arada bulunmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Bir kişi cahilse mürşit olamaz. Mürşitse cahil sayılamaz. Ancak cehaletle içtihat seviyesinde alim olmayı birbirine karıştırmamak gerekir. Şeyhler ve mürşitler içtihat seviyesinde alim olmayabilir. Aslında öyle olmaları şart da değildir ama hangi konuda kime başvurulacağını bilecek irfana sahiptirler. Bilmedikleri fıkhi meseleler için ihvanını ehlinden sorup öğrenmeye sevk edecek firasetleri vardır. Müridini kendisine sorduğu fıkhi konularda fetva için ilgili kişilere göndermekten çekinmez ve bunu bir haysiyet meselesi yapmazlar. Çünkü mürşitlerin görevi her seviyede fıkhi bilgiyle müritlerinin ilmi seviyesini değil, manevi ve ahlaki seviyesini yükseltmektir. Soru: Tasavvufta şeyhe çok övgüler yapılmaktadır. Oysa bir hadiste Allah Resulü, "Beni övmeyin, ben ancak bir kulum, o halde bana sadece Allah'ın kulu ve Resulü deyin," buyuruyor. Hamd Allah'a aitken, yüzlerce ayet sadece Allah'ı övmenin gerekliliğinden bahsederken, nasıl olur da aciz ve zayıf insanlar, peygamberlerin de üstüne çıkarılarak adeta Tanrı katında bilinir. Cevap: tasavvufta şeyh ve mürşitler için övgü ifade eden sözlerin varlığı doğrudur. Övgü bir sevgi ifadesidir. Sevginin olduğu yerde ölçülü ve ifrata varmayan bir övgü tabii karşılanır. Hazreti Peygamber'in kendisine yapılacak aşırı tazim ve övgülere gösterdiği tepkinin sebebi bellidir. Beşer konumundan çıkarılıp uluhiyet konumuna konulmak, putlarla mücadele için gelen ve tevhidin teşbihi değil, tenzihi olanı üzerinde duran bir dinin peygamberinin böyle davranmasından daha tabii bir şey olamaz. Tarihte peygamberlerine uluhiyet isnadına kalkışan kavimler olduğundan, Peygamberimiz böyle davranarak en sağlıklı yolu seçmiştir. Tarikatlarda müridin kendisine ahiret hayatını kazanmaya yardımcı olan mürşidine minnettar olması ve ona şükran ifade eden sözler söylemesi doğaldır. Nitekim sahabiler de Allah Resulüne hitaben "Anam babam sana feda olsun, canım sana kurban olsun" gibi ibare ve ifadelerle minnettarlıklarını belirtmişlerdir. Allah Resulü, insanlara şükretmesini bilmeyen Allah'a da şükretmez buyurarak Allah'a şükretmenin yolunu insanlara şükür ve minnettarlıktan geçtiğini belirtmiştir. İfk olayı sonrasında Hazreti Ayşe'yi aklayan ayet indiğinde annesi Hazreti Ayşe'ye "Kocan Resulullah'a teşekkür etmeyecek misin?" demişti de Hazreti Ayşe "Hayır, ben ancak Allah'a şükrederim" cevabını vermişti. Annesi müjdeyi getiren olduğu için Hazreti Peygamber'e teşekkür etmesini insani bir görev olarak isterken Hazreti Ayşe asıl failin Allah olduğunu düşünerek buna ihtiyaç duymadığını belirtmişti. Demek ki asıl olan hediyeyi gönderen sultandır ama hediyeyi getirene teşekkür etmek de insani bir görevdir. Hatta duyulan ihtiyaca göre insanın bunaldığı bir sırada kendisine efendisinden bir hediye getiren hizmetçi ve kölenin elini ayağını öpmesi ve minnettarlığını ona arz etmesi ne kadar tabii ise, müritlerin şeyhlerine olan bu tür minnettarlıkları da tabidir. Zaten şeyhlere yapılan övgüler genellikle henüz fena fi şeyh konumunda olan müptedi müritlerin özelliğidir. Fena fir Resul'den fena fillaha ermiş olanlar artık gerçek faili görür ve öyle konuşurlar.